Ayrım 9.
Şehrin yüksek sosyetesinde mensup kimselerin devam ettiği bu meclislere ben de bir vesileyle girmek imkanını buldum. Çünkü bir bekarın böyle aile kadınlarının bulunduğu bir meclise girebilmesi, mebus intihap edilmesinden daha güçtü. Bu mühit, şehrin bu en güzide mühiti, fikri hayat itibariyle merhamete şayandı. Bilhassa o kadınların cehaleti, küstahlığı ve benlik davası ve bilhassa o erkeklerin basitliği. Bundan evvelki hayatımda sergüşest ve maceralarımdan başka bir şey düşünmediğim ve kendi hayatımdan başkasını görmediğim için bizim içtimai de hayatımızın pek aşinası değildim. Burada iş güç olmadığı için etrafıma dikkat ettim ve dehşet içinde kaldım. Erkekler belki mühendis, belki doktor, belki avukat veya muallim olmuşlardı. Fakat bunu bir fikir ihtiyacı olarak değil, iyi karnını doyurmak, iyi giyinmek, güzel karı alabilmek için yapmışlardı. Yani dima gibi en asil bir uzuvlarını midelerine ve tenasül cihazlarına uçak olarak kullanıyorlardı. Yalnız ekmek parası düşünen ve asıl vazifelerini, tefekkür kabiliyetlerini tamamıyla unutarak basit birer makine haline giren bu kafalarda akıl, saf ve maddiyatın dışına çıkabilmiş akıl artık lüzumsuz bir şeydi. Münevverlerimizde dimağların rolü kör bağırsankinden daha fazla değildi. Dünyaya, millete, devlete, vatana dair muayyen ve ezberlenmiş fikirleri vardı ve bunların suya sabuna dokunmamasına azami derecede dikkat ediliyordu. Bu vatanperverlik de ilk çalışmamız da böyle bir vesileyle oldu. Yine bir aile toplantısında kadınlar bir kenara çekilmiş fiskos ediyorlar ve erkekler şundan bundan konuşuyorlardı. Bir aralık söz köylüye, köylünün dertlerine intikal etti. Kuraklıktan, kıtlıktan bahsolundu ve gözü mebuslukta olan Vasaf Bey isminde muhteremce bir zat. Fakat ne de olsa köylü bizim efendimizdir dedi. Ben derhal lafa karıştım. Geldim geleli hiç bu kâbil münakaşalara girişmemiş olduğum için herkes sustu ve kulak verdi. Ben sordum. Niçin? Öteki sualime hayret eder gibi yüzüme baktı. Niçin mi? Bizi besleyen, bizi ve memleketi doyuran odurdu ondan. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Efendi diye başkasını çalıştıran ve ona hükmünü geçiren ne derler? Çalışıp çabalayıp en sonunda elindekini hiçbir mukabilinde verenlere değil. Herkes şaşkın şaşkın yüzüme bakıyordu. Ben bir kere kendimi unutmuştum. Eski pervasızlığım, heyecanımla devam ediyordum. Rica ederim. Biraz hakikatlere bakalım. Mesela biz şehirlerde hükümete vergi veririz değil mi? Buna mukabil hiç olmazsa sokağımda bozuk bir kaldırım, yollarda sönük bir lamba, evlerimizin ve şahsımızın selameti için mevcut olduğu söylenen bir zabıta vardır. Çocuklarımızı hiç olmazsa boş gezdirten kurtaracak bir mektep buluyoruz. Fakat sorarım size, köylü verdiğine mukabil ne alır? Yolunu kendi yapmaya mecburdur. Sokakları zavallı talihinden daha karanlıktır ve mektep 100 köyün birinde bile yoktur. Jandarma oralara asayişten ziyade vergi tahsilini temin için gider. Kendimizi aldatmayalım. Köylü mütemadiyen vermiş, buna mukabil hiçbir şey, kelimenin bütün manasıyla hiçbir şey almamıştır. Bunları itiraf etmek belki eğer bir parça vicdanımız varsa yediğimiz bir lokma ekmeğin boğazımızda kalmasına sebep olacaktır. Ve ihtimal vicdanımızın sadasını duymamak için köylü efendimizdir gibi cümleler güzel birer morfindir. Fakat hiçbir cümle hakikati değiştirmek için iktidarda değildir. Sustum. Etrafımdakilerin yüzüne baktığım zaman şaşırdım. Muhterem zat da dahil olduğu halde hepsinin çehresinde bir şaşkınlık, bir korku vardı. Aynı zamanda bana kızgın nazarlarla bakıyorlardı. Kadınlar da lakırdılarını bırakıp etrafımıza gelmişlerdi. Hiçbir şeyin farkında olmayarak onlar da umumi korkuya ve şaşkınlığa iştirak ediyorlar, bana kocaları gibi hiddetli hiddetli bakıyorlardı. Yalnız bu şişman, pudralı ve hususiyetsiz çehreler arasında bir genç kız gözüme çarptı. Temiz bir yüzü vardı ve çok güzeldi. O kadar ki başka tarafa bakarsam göreceğim her şeyin bu çehrenin kafamdaki aksini bulandıracağını zannediyor, gözlerimi yüzünden ayıramıyordum. O da olan bitenden bir şey anlamış değildi. Yalnız bana herkes gibi hiddetle bakmadığını gördüm. Bu genç kız nedense hiçbir şey anlamadan benimle beraberdi. Herkesi bir soğukluk kapladı ve ben beni buraya getiren arkadaşımla beraber çıktım. Bu arkadaş kendisini müşkül mevkide bıraktığım için bana fena halde içerlemiş, beni getirdiğine de getireceğine de pişman olmuştu. Çıkar çıkmaz, gördün mü ettiğin haltı dedi. Ne olmuş? Daha ne olacak? Sen bu küçük şehir hayatını bilmezsin. Yarın rivayetleri seyret. Sözlerin nasıl değiştiğine sen bile şaşacaksın. Ne söyledim canım? Açıktan açığa muhalefet yaptın ayol. Allah Allah. Abdülhamit zamanında değiliz ya. Tabii düşündüğüm ve doğru olduğum şeyleri açıkça söyleyeceğim. Söylediklerim yalan mıydı? Sen ondan bahset. Yalan değil, değil ama. O halde kes lakırdıyı. Hem ben ne söyledim Allah aşkına? Köylüyü müdafaa etmedim mi? Yasak mı bu? O mırıldandı. Köylüyü müdafaanın filan ne lüzumu var efendim? Sus, böyle söyleme. Köylü bizim efendimizdir. 4. Bir gün şehrin gezinti yeri makamında olan bir tepede otururken karşıdan 5-6 kadından ibaret bir grup sükun etti. Yanımdan geçerken birisini gözüm ısırdı. Bunu muhakkak bir yerden tanıyacaktım. Sonra aklıma geldi. O münakaşa akşamı bana dost gözlerle bakan genç kızdı. Bu sefer de baktı. Öyle manalı falan bakmadı. Fakat baktı ve ben nedense bu bakıştan lüzumundan fazla memnun oldum. Derhal kendi kendime şu muhakemeleri yürütmeye başladım. Bu kızın bakışından memnun oldum ve heyecanlandım. Bu muhakkak. Neden? Galiba Selmin'e benziyordu da ondan. Selmin İstanbul'da bıraktığım sevgilimin ismiydi. Ama oğlum kendini aldatma. Bu hanım kızın Selmin'e benzer tarafı yoktu. Şu halde ne olabilir? Aşık değilim. Buna imkan yok. Çünkü ben daima ilk görüşte aşık olurum. Halbuki 2 gün evvel gördüğüm bu kızı neredeyse bugün tanımayacaktım. Demek ki aşık olmak şöyle dursun. Çehresini hafızamda güç zapt etmiştim. İyi ama neydi o deminki heyecan? Bak hala kalbim çarpıyor. İnsan anlaşılmaz mahluk vesselam. Adam sende. Ve başka şeyler düşünmeye başladım. Uzun müddet tek başıma dolaştım. Ortalık kararınca evin yolunu tuttum. Deminki genç kız yine aklıma geldi. Ne tuhaf yüzü var. İnsana garip bir çekingenlik veriyor. Güzel kadınlara karşı şimdiye kadar duyduğum şeyleri bu kızcağıza karşı duymadım. Mesela ben güzel bir kadın gördüğüm zaman muhakkak en evvel öpmek arzusu duyarım. Kucaklamak, öpmek ve sonra bırakmak. Şimdiye kadar kadınlara karşı olan hissiyatımda daima biraz da istihfaf ve hakimiyet karışıktı. İlk defa bu çok güzel kızı öpmek arzusu duymuyorum. İlk defa olarak bu genç kıza karşı içimde hürmete benzeyen bir şeyler beliriyor. Galiba Anadolu insanı romantik yapıyordu ondan. Gülünç şey. Tekrar başka şeyler düşünmeye başladım. Ta yatıncaya kadar. Yatakta hiç farkında olmayarak yine aklıma geldi. Kendi kendime güldüm. Fakat hayalimdeki çehreyi çıkarıp atmak cesaretini kendimde bulamadım. Daha doğrusu bunu istemedim. Bu kızı düşünmek bana tuhaf bir zevk vermeye başlamıştı. Düşüncelerimde devam ettim. Evet. Bu kız şimdiye kadar duymadığım bir takım hislerin bende uyanmasına sebep oldu. Bunların aşk olmasına ihtimal yok. Çünkü kendisine malik olmak arzusunda değilim. O halde bu bilmediğim hislerin manası nedir? Kendisini gözümün önüne getirince yalnız bu güzel çehreyle karşı karşıya oturmak, onu uzun uzun seyretmek istiyorum. O zaman adeta bir yorgunluktan dinleniyormuş gibi olacağım. Hatta şimdi bunların düşünmek bile bana tatlı bir sükunet hissi veriyor. Aşık olduğum zaman duyduğum ıstıraplı ve yakıcı heyecanlara hiç benzemeyen bir sükunet hissi. Fakat bu kızın benim üzerimde yaptığı bu tesir nedir? Kendisini 10 dakika bile devamlı görmediğim halde bütün gün onu düşündüm. Bir türlü uyuyamıyordum. Dimağım şimdiye kadar bende tesadüf etmediği bu acayip hislerin menşeini bulmadan rahat etmek niyetinde değildi. Birdenbire hiç farkında olmadan dudaklarımın arasından şu sözler döküldü. Ah, böyle bir kardeşim olsa. Derhal doğruldum. İçimde büyük bir hafiflik vardı. Ancak çok tatlı ve güzel rüyalarda görülen bir hafiflik. Kendi kendime tekrar ettim. Ah, böyle bir kardeşim olsa. İnsan kendini ne kolay aldatıyor. Kafam hemen rehavetle yastıklara doğru kaydı. Güzel ve şefkatli bir hemşirenin kollarındaymış gibi tatlı bir uykuya daldım. 5. Bu şehir, bu şehrin insanları sahiden canımı sıkmaya başladı. Açık saçık iki laf söylemeye imkan yok. Derhal çehreler değişiyor ve birisi kulağıma eğilerek "Bırak bu lafları Allah aşkına, ortalığı düzeltmek sana mı kaldı?" diyor. Ortalığı düzeltmek bana kalmadı ama memleket ahvaliyle alakadar olmaktan bu kadar sersemci bir çekingenlikle kaçan bu adamlar artık benden nefret uyandırmaya başladı. Bilhassa hakkın var ama bunları söylemenin sırası değil diye beni candan ikaz etmek isteyenlere müthiş sinirleniyorum. Fikirlerime itiraz etse nihayet düşündüğünü söylüyordur ve fikirler bir dereceye kadar hürmete layıktır. Fakat bana doğru düşünüyorsun ama bunları söyleme diyen adam adeta namussuzluk tavsiye ediyor demektir. Ve bu sersemler bunun farkında değil. Başkalarının malına, canına, karısına hürmet etmeyi bilen bu adamlar, tabii yalnız sözde bunların hepsinden daha kuvvetli ve mühim olan fikirleri, kanaatleri hürmet etmeyi bilmiyorlar. Bunu lüzumsuz, manasız buluyorlar. Hatta birçokları için bir fikir ve kanaat sahibi olmak yalnız lüzumsuz ve manasız değil, aynı zamanda tehlikeli ve ayıp bir şey. Muayyen fikirleri olan, yani kendisine düşünmek için bir kafa verilmiş olduğunu unutmayan bir adama, cemiyetin sükunetine bomba koymaya gelmiş bir anarşist nazarıyla bakıyorlar. Kendileriyle daha fazla temas beni sıkmaya, sinirlendirmeye başladığı için yavaş yavaş kendimi çektim. Şimdi bütün şehirdeki en iyi ahbabım, kitaplarım için bir dolap yaptırdığım marangoz Fazıl. Her gün mektepten çıkınca dükkanına gidiyor, hem onu çalışırken seyrediyor, hem konuşuyorum. Bizim arkadaşlar arasında tabii bu iyi tesirler bırakmıyor. Kendi ayarımda olmayan adamlarla düşüp kalktığım için beni ayıplıyorlar. Hatta bir gün mektep müdürü bile bunu hafifçe çıtlatacak oldu. Mühim bir şey söyleyecekmiş gibi beni yanına çağırdı. Nurullah Bey, daha gençsiniz, tecrübesizsiniz, ateşlisiniz. Ben sizin ağabeyiniz sayılırım. Hani aklınıza bir şey gelmesin fakat biraz daha ağır davranınız. Her yerde açılmamanızı sizden rica edeceğim. Yok, bir şey olduğundan filan değil. Fakat malum, dedikodulu muhit. Ne yapmışım müdür bey? Canım, bir şey yaptığınızdan değil. Fakat burada hiç yoktan adamın aleyhinde cereyan uyandırmayı meslek tutmuş olan kimseler vardır. Hakkınıza söylenenleri bir duysanız. Ne diyorlar? Dehşetli bir muhalif, hükümete filan atıp tutuyor diyorlar. Yalan. Yalan olduğunu ben de biliyorum. Sizden böyle hafiflikler tabii beklenmez. Ama gelin de bunu anlatın. Ne halt ederlerse etsinler. Vız gelir bana. Öyle deme Nurullah Bey. Siz bunları tanımıyorsunuz. Allah aşkına müdür bey, bu cümleyi ikide bir el birliği etmiş gibi bana tekrarlayıp durmayınız. Ben Merih Yıldız'dan gelmedim. Ben de bu memleketin çocuğuyum. Buraları ben de sizin kadar, belki sizden iyi tanırım. Müdür acı acı güldü. İçinden bana zavallı dediği muhakkaktı. Vallahi siz bilirsiniz dedi. Ben sizi kardeşe ikaz etmek istedim. Sonra sizin kendi seviyenizde olmayan insanlarla fazla düşüp kalktığınıza söyleniyor. Bilmem ki. Derhal atıldım. Konuştuğum adamlar bu memleketin namuslu hemşerileridir müdür bey. Ekmeklerini içtimai dalaverilere değil, alınlarının teriyle kazanan hemşerilerdir. Fakat sizin fikri seviyenizde olmadıkları için fazla temasınızın nazarı dikkati celbediyor. Hanginiz bir fikri seviyedesiniz? Hatta hanginizin bir fikri var ki sizinle konuşayım diye bağırmaktan kendimi güç zapt ettim. Yalnız, müdür bey dedim. Onlar kendi seviyelerini bilen, bunun haricine çıkmayı akıllarına bile getirmeyen adamlardır. Bilmedikleri şeylere burunlarını sokmazlar. Bildikleri şeyleri oldukça iyi bilirler. İhtirasları mahdut ve kabiliyetleriyle mütenasiptir. Hülasa, benim seviyemde olan adamların tamamen zıttı. Bunlarla olan münasebetim beni tatmin etmese bile hiç olmazsa sinirlendirmiyor. Bırakın beni kendi halimi. Müdür, siz bilirsiniz diye mırıldandı. Fakat sen görürsün demek istediği belliydi. 6. Nihayet günün birinde o kızla daha yakından tanışmak mümkün oldu. Ailesinin ve bir sürü kötüsü çok insanın yanında göze batmadan uzun uzun konuşmaya imkan yoktu. Mektebine, derslerine dair birkaç sual sordum. Başını yere eğerek ve ayaklarının ucuna bakarak kısa cevaplar verdi. İsmi Beria idi. Mektebi geçen sene bitirmişti. Bir seneden beri de derslere dair aklında bir şey kalmamıştı. Neleri mi seviyordu? Ara sıra sinemaya gitmeyi, roman okumayı filan. Tabii canı sıkılıyordu ama ne yapılır başka bu şehirde? Söylediği buna benzer şeylerdi. Fakat bu basit laflar onun mini mini ağzından çıkarken öyle tatlı ve cazip bir ahenk alıyordu ki insan asla sıkılmıyordu. Çehresinin her uzvu yakından bakıldığı zaman ayrı ayrı güzel olmamakla beraber hep birden nadir ve fevkalade bir ahenk teşkil ediyorlardı. İnce, beyaz, çok mütenasip bir boynu, narin bir vücudu, omuzlarına dökülen koyu kumral kıvırcık saçları vardı. Ben onu dinliyordum. Hayret, en zeki ve güzel kızları bile dinlemekten sıkılan, kadınlarla yalnız aşıklaşlık etmekten hoşlanan ben, ciddi konuşan kadınlara için için gülen ve onları baştan çıkarmak için planlar yapan ben, bu genç kızın basit sözlerini samimi bir alaka ile ve akıllı uslu dinliyordum. Zaman geçtikçe birçok kereler daha görüştük. Tabii gayet ciddi. Hiçbir şey istemiyor. Yalnız onu görebilmek, onun sesini işitebilmek arzusunu duyuyordum. Bir zamanlar bana yabancı gelen bu arzuları gülünç bulmaktan da vazgeçmiştim. Fikirlerim birdenbire değişmişti. Artık zekayı her şeyin fevkinde bulmuyor, hayatta ondan çok daha kuvvetli, çok daha hürmete layık şeyler bulunduğunu seziyordum. Budala adam olmadığım için kendi kendimi aldatmaya devam etmiyor, bu tahavvüllerde Beria'nın büyük rolü olduğunu itiraf ediyordum. Hayatımda ilk defa olarak başka birisinin tesiri altında kalmıştım. Tuhaf değil mi? Bundan hiç müteessir olmuyordum. Tesiri altında kaldığım kimsenin benden zayıf olduğunu bildiğim halde. Hem de niçin o benden zayıf olsun? Zekayı ve aklı en büyük kuvvette farz ediyoruz. Fakat bakalım bazı akıllıların kendilerine göre verdikleri bu kıymet hükümleri doğru mu? Eşyaya kendi dimağımızın mikyaslarıyla kıymetler veriyor, bunlara körü körüne inanıyoruz. Halbuki tabiatın asıl idare eden kuvvetin verdiği kıymet hükümleri bizimkilerden kim bilir ne kadar ayrıdır. İşte ben de kuvvetli olduğunu sandığım ve bana daima böyle olduğu tekrar edilen zekanın, şimdiye kadar hiç tesadüf etmediğim, hatta mevcudiyetinden bile haberdar olmadığım kuvvetler karşısında eli kolu bağlandığını görüyor, şaşırıyordum. Hiçbir telkin, hiçbir nasihat beni biraz olsun sükunete getiremezdi. En akıllıların sözlerinde bile zayıf ve alay edilecek taraflar bulmakta büyük bir maharet sahibiydim. Halbuki bu genç kız bana bir tek kelimeyle böyle bir şey teklif etmediği, bir tek tavrıyla benden böyle bir şey istemediği halde onun mevcudiyeti beni sakinleştirmiş, ağırlaştırmıştı. Beni asla anlamadığı muhakkaktı. Ben de onu pek anlamış değildim. Birbirimizi anlayan bir tarafımız herhalde vardı. Fakat bu biz farkında olmadan işini yürütüyordu. Yani şuurumuzun haricindeki bir kuvvet, bir amil, bizi ve bizim aklımızı hiçe sayarak istediği gibi hareket ediyordu. Ve biz bilmediğimiz, anlamadığımız kuvvetlere itirazsız itaat, inkiyat mecburiyetinde olduğumuzu görüyorduk. Muhakkak ki o da aynı halde, fakat tabii daha şaşkın ve bir haber vaziyetteydi. Bazen etrafından çekindiği, belki de ne yapacağında mütereddit kaldığı ve muhakkak bir hareket tarzı seçmek istediği için bana soğuk davranır, suallerime kısa ve susturucu cevaplar verirdi. Fakat ben bu şekil hareketten muğber olduğumu anlatacak bir tarzda yanından uzaklaşmak isteyince, derhal manasız ve çabuk bulunmuş bir sual ile beni durdurur, dargın gitmemin bu şekilde önüne geçmek isterdi. Bir zamanlar bunları dünyanın en gülünç, en soğuk ve çocukça hareketleri telakki ederdim. Şimdi ise gayet tabii, korkunç derecede tabii buluyordum. Beni elinde tutan kuvvet yalnız itaat değil, aynı zamanda hürmet ettirmesini ve inandırmasını da biliyordu. Hayatımın bir dönüm noktasında olduğumu fark ediyordum. Boş yere çabalamamak ve akıllıca teslim olmak için kararımı kat'i olarak verdim. Bu genç kızla hayatımı birleştirecektim. 7. Bu kararı verdikten sonra yavaş yavaş daha düşünceli hareket etmeye, etrafı da kollamaya başladım. Eski pervasızlığımı şimdi lüzumsuz buluyor, eski sergüzeşliğime istihfafla dahilse bile lakayt gözlerle bakıyordum. İçimde müthiş bir yorgunluk hissi vardı, tıpkı bir nöbetten sonra gelen rehavet gibi. Yalnız dinlenmek, mutlak bir sükun içinde dinlenmek istiyordum. Nasıl bir fırtına bittikten sonra bile dalgalar bir müddet yorgun kımıldamalarla hareketle devam ederler ya, bende de herhalde bazı ufak tefek taşkınlıklar eksik olmuyordu. Fakat bunların da zamanla geçeceği tabiiydi. İşte tam bu sıralarda bütün hayatıma tesir eden tesadüf vukua geldi. Buranın Muallimler Birliği ara sıra eğlenceler vermeye özeniyordu. Bu eğlenceler ekseriye perşembe akşamları ve muallimleri bir araya toplayabilmek için yapılıyordu. Fakat manzara bazen çok tuhaftı. Kadınlar bir kenara çekilip kendi aralarında konuşuyorlar, erkekler de başka bir kenarda kahkahalı muhasebeler yapıyorlardı. Bu hal bazen dağılıncaya kadar devam ediyor, bazen de birlik reisinin ve muallimlerden birkaçı tarafından vücuda getirilen caz bandın gayretiyle sonlara doğru hakikaten bir eğlence çehresi alıyordu. Böyle bir perşembe akşamı yeni gelen bir muallim kadınla tanıştım. Kız mekteplerinden birinde resim hocasıydı ve diğer meslektaşlarına hiç benzemeyen bir serbestliği, bir şuhluğu vardı. Derhal ahbap olduk, hem adam akıllı. Bana İstanbul'dan, oradaki akrabalarından uzun uzun bahsetti. Sempatisini saklamayacak kadar serbest ve açıktı. Güzel olmamasına rağmen hoşa güden bir yüzü, mat ve güzel bir teni vardı. Fakat bilhassa nerede bulunduğunu bilmiyor zannettirecek kadar etrafına ehemmiyet vermeyişi beni hayrete düşürüyordu. Ya hakikaten muhite ehemmiyet vermeyecek kadar kendisini kuvvetli ve emin hissediyordu. Yahut da ne yaptığının farkında olmayacak kadar çocuk ve düşüncesizdi. Fakat benimle her zaman görüşmek istediğini söylediği zaman memnun oldum ve hakikaten bundan sonra kendisini sık sık görmeye başladım. Hayatımın şeklini değiştirmek üzere olduğum bu zamanlarda bu genç kadın bana eski günleri hatırlatan bir şey gibiydi. Bundan da Selmin'e ve diğer bir sürü sevgililerime benzeyen taraflar vardı. Ve ben eski Nurullah olsaydım kendisine muhakkak delice aşık olurdum. Şimdi ise basit ve bana hoş gelen bir arkadaştan başka bir şey düşünmüyordum. İçerimde hala eski Nurullah'tan kalma bir şeyler vardı ve ben onlara hiç olmasa bu kadarcık bir tatmini çok görmüyordum. Aklıma başka herhangi bir ihtimal gelmediği için çok açık ve samimi davranmaktan da çekinmiyordum. Bir gün anlatıp duruyordu. Vallahi Nurullah, hiç arkadaşlığa filan itimadım kalmadı. Ne münasebet. Kiminle samimi bir arkadaşlık tesis etmek istediysem olmadı. Ne kadar fenadır şu erkekler. Birisine güzel güzel konuşuyorlar da en sonunda ilanı aşık ediyorlar. Allah Allah dedim. Birisine nasıl sabrederlermiş. Katıla katıla güldü. Bir günde ben çok fakir bir kocaya varmak istiyorum. On parasız bir kocaya diyordu. Cevap verdim. Kızım bu sözünü bir izdivaç teklifi gibi telakki ediyor, şiddetle reddediyorum. Bir kahkaha daha ve böyle devam ediyordu. Sözlerimi mütemadiyen tartmak, her hareketimde etrafıma dikkat etmek mecburiyetinde olduğum bu şehirde, kendisiyle endişesiz ve serbest iki laf atabildiğim bu kadın zararsız bir arkadaştı benim için. Fakat fazla bir şey değildi ve olmasına da ihtimal yoktu. 8. Fakat bu arkadaşlık hiç beklemediğim neticeler aldı ve bunları değiştirmek benim elimde değildi. Bütün vukuat hayret verecek bir süratle cereyan etmiş ve ben başımın üstünde dönen bu hadiselere şaşkın baka kalmıştım. Bir gün yolda Şüküfe'ye rastladım. Şüküfe yeni arkadaşımın ismiydi. Beni uzaktan görünce acayip bir tavır aldı, yolunu değiştirmek ister gibi yaptı. Ben anlamayarak ona doğru bakarken yanıma yaklaşmış bulundu. Kendisinde şimdiye kadar görmediğim sert ve ciddi bir tavırla ''Nurullah Bey'' dedi. ''Bundan sonra sizinle görüşmeyeceğim. Size çok dargınım.'' Afalladım ve sordum. ''Ne oldu yahu?'' ''Siz gayet iyi bilirsiniz.'' ''Vallahi bir şeyin farkında değilim.'' ''Öyleyse öğrenirsiniz. Söyleyin şimdi canım. Olur mu böyle sokak ortasında?'' ''Peki, ben mektebe gelir sizi görürüm.'' Cevap vermeden yürüdü. Olduğum yerde bir müddet kaldım. Olan bitenden bir şey anlamış değildim. Şaşkın şaşkın gülümsemeye çalışıyor fakat beceremiyordum. Bu haddi zatında çok gülünç hadisesinin muhakkak ki adam akıllı ciddi tarafları vardı. Düşündükçe içerlemeye başladım. Şimdiye kadar hiçbir kadın bana karşı bu şekilde davranmak cesaretinde bulunmamıştı. Evvela buna meydan verecek şeylerden kaçınır ve herkese tahammül edebileceği şekilde muamele ederdim. Sonra hepsi böyle lüzumsuz ve fazla kadınca tezahürlerin bende şiddetli aksülameller yaptığını bilirlerdi. Şimdiye kadar olan münasebetlerimde arkadaşlığımızın lüzumsuz olmaya başladığını ilk söyleyen daima bendim ve hiçbir hanım bunu kendisi yapmaya kalkışamazdı. Sebebi çok basitti. Bütün münasebetlerimde taşkınlığıma ve pervasızlığıma rağmen azami bir nezaheti muhafazaya dikkat eder, böylece benden hiç beklemedikleri bir tarzı hareketle onları şaşırtır, üzerlerinde nüfuz sahibi olurdum. Her temiz olanın başkaları üzerinde nüfuzu olduğu gibi. Beni hakikaten birazcık anlayanların bana mutlak surette itimat etmelerine alışmıştım. Herkes bilirdi ki benim sözlerimin daima bir tek manası vardır. Her sözüm dinleyenin anlayabileceği kadar sarih söylenmiştir. Bende dalaveri olmadığını ve olmayacağını bilmeyenler yalnız uzaktan bakıp hükümlerini veren kısa görüşlülerdi. Halbuki bu kadınla birbirimizi anlayacak kadar konuşmuştuk. O ne denirse densin veya ne duyarsa duysun, hatta ne düşünürse düşünsün bana biraz evvel söylediği sözleri söylemeyecekti. Söylememesi lazımdı. Benim bir kadına bunları söyletecek hiçbir harekette bulunmayacağımı bilmeliydi. En kuvvetli olduğunu bildiğim tarafıma hücum edilmesinden doğan bir hiddet duyuyor, aynı zamanda bu kıza karşı bu hisleri duyduğum için kendi kendimi insafsız buluyordum. Belki hakkı vardı, belki bir hafiflik yapmıştım. Fakat ne yapsam yine bu sözleri söyletecek, bundan sonra sizinle konuşmayacağım dedirtecek şeyleri yapmazdım. Bu kadın haddini bilmemiş çok ileri gitmişti. Hiddetimden adeta çırpınıyordum. Kaç gündür ne rahattım. Nereden tanışırsın böyle sersem mahluklarla? Sana hayatı tatlılaştıran, munis bakışlarıyla seni hakikatlerden uzaklaştıracak kadar kendinden geçiren bir beria var. Hani eski Nurullah artık ölecekti. Seni böyle münasebetsizliklere yuvarlasın diye onun hiç olmazsa bir kısmını içinde sağ bıraktın değil mi? Beria aklıma gelir gelmez hiddetim bir parça geçti. Onu yalnız düşünmek bile başkalarına kızmaktan alıkoyacak kadar beni yumuşatıyordu. Mamafi, münasip bir zamanda Şüküfe'yi görüp o sözlerin manasını sormaya karar verdim. Ne kadar kendime hakim olsam, içerimde böyle şeylere tahammül edemeyen bir yer vardı. Ve insan herhalde 5-10 günde değişik başka bir adam oluvermiyor. Şu köpeği görmek için mekteplerine gittiğim zaman bir talebeye bir şeyler anlatmakla meşguldü. Ve beni adeta görmemezliğe geldi. Talebe çıkıncaya kadar ayakta bekledim. Talebe de mümkün olduğu kadar geç çıkmaya niyet etmiş gibiydi. Şu küfe benim odada mevcudiyetimden haberdar değilmiş gibi davranıyordu. Hiçbir şeye karar veremeyerek bekliyordum. Vaziyet benim için çok azaplıydı. Şaşırmıştım. Çünkü o zamana kadar böyle şeylere rastlamış değildim. Çıkıp gitmek mi lazım, yoksa bekleyip vaziyetin tavazzuhuna çalışmak mı? Fakat bence ortada bir vaziyet de yoktu. Ne olmuş? Bu hanım benimle görüşmek istemiyormuş. Pekala, görüşmesin. Ne çıkar bundan? Bu hanım benim için nedir? Ve gayet samimi cevap veriyorum. Hiç. Şu halde neden geldim buraya? Can sıkıntısı, işsizlik ve bir şey yapmak ihtiyacı. Belki de bir izzet-i nefis meselesi, budalalık. Tam bırakıp çıkmak üzereyken talebe odayı terk etti ve biz yalnız kaldık. Niçin geldiniz? Dedi. Hey Allah belanı versin. İlk suali ben sorsaydım. Hakim vaziyette ben olacaktım. Onun çabuk davranması beni küçülttü. Adeta buraya özür dilemeye gelmiş vaziyetine düştüm. Bunu bilmek beni deli edecekti. Ne yapmak istiyordu bu kadın? Ne demek istiyordu? Sormaya geldim, dedim. Siz bilmiyor musunuz? Hiçbir şey bilmiyorum. Birdenbire ve samimiye çok benzeyen bir infialle söylemeye başladı. Sizden hiç ümit etmezdim Nurullah. Ben size hiçbir erkek arkadaşa göstermediğim samimiyeti gösterdim. Sizin bunu bu kadar fena tefsir edeceğiniz aklıma bile gelmezdi. Şüküfe anlamıyorum. Ben şimdiye kadar kimsenin olmadım Nurullah. Olsam bile şurası muhakkak ki sana şurada burada şüküfe artık benim oldu demektir dedirtecek en ufak bir harekette bulunmadım. Ne? Dedim. Ağzım açık kaldı. Söz söylemek şimdi bana dehşetli güç geliyordu. Her söz bir inkar ve bir müdafaa olacaktı. Bu kadar aşağılık bir şeyde kendimi müdafaa değil, bir kelimeyle hayır demek bile bana ağır geliyordu. Bir dükkanda 25 kuruşluk bir çorap aşırmakla itham edilsem bu kadar şaşırmaz ve kendimi küçülmüş hissetmezdim. Bu kız hiç beklemediğim, yapabileceğine ihtimal vermediğim hareketlerle beni şaşırtıyor, budalaya çeviriyordu. Ne istiyordu? Bunu anlayamıyordum. Sahiden benim böyle bir şey söyleyeceğime inanacak kadar budala mıydı? Benimle konuşurken gözlerini kapayarak mı konuşmuştu? Buna inanamıyordum. Şu halde neydi bütün bu sözlerin manası? Şüküfe dedim. En aşağılık bir Külhan Bey'i bile mahallede yaptığı çapkınlıkları söylemeyecek kadar asarete maliktir. Ve kadını düşünür. Kaldı ki ortada söylenecek bir çapkınlık yoktur. Ve ben herhalde bir Külhan Bey'i kadar ruhi asarete malikimdir. Sen bana yalnız yapmadığı muhakkak olan meselelerden değil, yapmama bila koydu şart imkanı olmayan şeylerden bahsediyorsun. Benim tabiatım bunları yapmaya, istesem de müsait değildir. Bunları söylemek bile bana tasavvur edemeyeceğin kadar azap veriyor. Bunlara inanmanın bana doğrudan doğruya hakaret etmek olduğunu anlamıyor musun? İnanmak istemedim Nurullah ama ben çok sinirli bir kızım. Bakın açık söylüyorum, bana bu sözleri söyledikleri gün sizi görseydim çok fena kavga edecektim. Çocuk muydu bu kız sahiden? Bazen insana çok kuvvetli olarak bu hissi veriyordu. Arkadaşlarım bilirler diyordu. Sizi ne kadar beğendiğimi, sizinle arkadaş olmayı çok istemiştim. Benimle arkadaş olsanız ziyan etmezdiniz dedim. Güldü, ben de güldüm. Barıştık mı dedim. Evet dedi. Ellerimizi sıktık, ayrıldım. Hala olan bitenden bir şey anlamış değildim. Yalnız hiç istemediğim ve aklıma bile gelmeyen şeylerin olduğunu biliyordum. İçerimde bu karışmanın verdiği bir üzüntü vardı. Neden bilmem. 9. Bu vakadan sonra kendisini belki bir ay görmedim. Bir ayı her gün görüyordum. Hala aramızda ciddi ve kalplerimize temas eden iki kelime bile taati edilmiş değildi. Yalnız onun yüzünü görmek böyle bir mükemmeliğe ihtiyaç bırakmayacak kadar beni tatmin ediyordu. Gözlerinden, bakışlarından her zaman için benimle beraber olduğunu, başkasıyla beraber olmasına imkan bulunmadığını anlıyordum. Bu da bana kafiydi. Dehşetle romantik olduğumun farkında fakat bundan şikayetçi değildim. Bir ayı görmediğim zamanlarda boyuna kitap okuyordum. Kadınlar, erkekler, münevverler vesaire bana yalnız can sıkıntısı veriyordu ve ben de artık bunlara bağıra bağıra söylemek, etrafa rastgele hücumlarda bulunmak hevesi kalmamıştı. Daha ağır, daha sakin fakat daha düşünceli ve emin adımlarla ilerlemek lazım geldiği kanaatindeydim. Şimdiye kadar etrafa yaptığım hücum ve tenkitlerin bana zarar vermekten başka bir neticesi olmamıştı. Bu herifler kendileri gibi iki elli, iki ayaklı bir adamın sözlerini dinlemeyi nedense haysiyetlerine yediremiyorlardı. Bunları yola getirebilmek, bunlara bir şey yaptırabilmek için iktidai kavimlerde olduğu gibi fevkal beşer zannolunan kuvvetler lazımdı. Ben de kafa itibariyle onların yetişmelerine değil, anlamalarına bile imkan olmayan bir seviyeye çıkararak gözlerine bir heyula, bir dima heyulası gibi görünmeye karar verdim. Kendi basit dillerinde söylenen sözlere nitelik vermeyen bu adamlara ancak peygamber yalanları tesir edebilirdi. Okuyordum. Etraf ile alakamı kesmiş gibiydim. Birkaç aklı başında arkadaştan başka kimseyle mektuplaştığım bile yoktu. Şehirde konuştukları mahduttu. Nadiren aile toplantılarına, ara sıra sinemaya veya muallimlerin haftalık eğlentilerine gidiyordum. Marangoz Fazıl'la bazı akşamlar buluşur, şehrin yanından geçen demiryolu hizasında dolaşır yahut da tenha bir yere çekilip 2-3 kadeh atardık. Doğru dürüst maksadını ifadeye bile muktedir olmadığı halde sohbeti beni sıkmıyordu. Bunda derecesini bilen ve sınıfına uyan bir hal vardı. Münevverlerde olduğu gibi derecesi ve mevkii üzerinden eğreti elbise gibi akmıyordu. Aynı zamanda teminata lüzum göstermeyen bir dostluğu gözlerinden okumak kabildi. Bunu ima edecek bir tek kelime bile söylemekten çekindiği halde. Ne var ne yok Fazıl? Ne olsun beyefendi? Yine mi beyefendi? Canım dilim alışmış işte. Üstüne alınmasan sen. Bu da pek fena oldu Fazıl. Daha iyisi elimden gelmiyor. Biraz gezelim mi? Sen beni ayakçılığa alıştıracaksın. Sanki iş görüyormuş gibi. Yürü öyle tren yoluna kadar gidelim. Beyimin ayakları yorulmasın. Ve sonra ciddi ciddi işten güçten bahsederdik. Kibarlara pek içerliyordu. Hele bir avukat yeni evi için yaptırdığı panjurları karım beğenmedi diye 4 defa geri göndermişti. Fazıl görse herifin boğazına atılacaktı. Bari karı da bir karı olsa diye merhametle dudak büküyordu. Böylece hayatım hiç aklıma bile gelmeyen bir şekil almıştı ve ben bundan memnundum. 10. Beria'ya aşık olmadan onunla hayatımı birleştirmek kararı verdim. Ve bu kararı verdikten sonra ona aşık oldum yahut önceden de aşıktım da bunu ancak bu karardan sonra kendime itiraf ettim. Muhakkak olan bu aşkın şimdiye kadarkileri hiç benzemediğiydi. Şimdiye kadar olanlar bir kasırga, dalları budakları kıran, ortalığı birbirine karıştıran ve bir müddet sonra çekilip giden bir kasırga gibiydiler. Halbuki bu seferki aşkın bir mevsim gibi sakin, ağır, belirsiz adımlarla gelmişti. Ve nasıl bir mevsim bu belirsiz gelişine rağmen, ortalıkta hayret verecek bir değişiklik yaparsa, bu aşk da beni bu tanınmayacak hallere sokmuştu ve artık çekilip gideceği hiç benzemiyordu. Dünyada hiçbir aşkın ebedi, hatta uzun ömürlü olmadığı muhakkaktır. Bunun aksine düşünenler, başkalarını veya kendilerini aldatmaya çalışan divanelerdir. Dünyada en tahammül edilemeyecek şey de artık aşık olmadığımız birisiyle beraber yaşamak mecburiyetidir. Şu halde aşık olduğumuz birisiyle hayatımızı birleştirmek en hafif tabiriyle düşüncesizliktir. Eğer ben bu kızla buna rağmen hayatımı birleştirmek istiyorsam bu sebepsiz değildi. Ben bu kızı gördüğüm zaman ona malik olmak, onu öpmek arzuları duymuş değildim. Yalnız bir beraberlik, hiç bitmeyecek bir beraberlik istiyordum. Başka bir şey değil. Ve çok samimi olarak daha evvel de söylediğim gibi kendisine karşı olan hissiyatında biraz da hatta birçok da kardeşlik vardı. Bir sevki tabii bizim birbirimize herkesten daha yakın olduğumuzu bana fısıldıyordu. Bilmediğimiz bir kuvvet her ikimizin içine müşterek bir şey koymuştu. Bunun ne olduğunu bilmiyorduk. Fakat cinsi arzuların üstünde bir şey olduğu şüphesizdi. Biliyordum ki bu herkesinkine benzeyen aşk az bir zaman sonra yok olunca arkasında bir boşluk değil. Bizi asıl birbirimize bağlayan bu ebedi anlaşmaya bırakacaktır. Biliyordum ki biz birbirimizi bu aşk geçtikten sonra nihayetsiz bir sükun içinde ve hiç yorulmadan daha çok seveceğiz. Hatta bazen çok menfi düşünür, dünyevi ve adi bir takım sebeplerin çok yere hayatında asıl istikameti veren bu hiç ehemmiyet vermediğimiz adi ve küçük şeylerdir, bizi birleştirmekten men edebileceğini tasavvur ederdim. Hayatın hiç mantığı olmayan cereyanı bizi başka başka istikametlere sürükleyebilirdi ve biz bu kadar birbirimize yaklaştığımız halde tekrar ve her zaman için ayrılabilirdik. Fakat bu bizim hayatımızdaki iştirak noktasını yok edemezdi. Madem ki bir kere birbirimizi görmüştük, ne vaziyette ve nerede olursak olalım artık unutamazdık. Artık bundan sonraki hayatımız tekrar birbirimizi bulmak için sessiz fakat ebedi bir didinme olurdu. Biri diğerinin yaşayabilmesi için elzem olan iki mahluktuk biz. bunu istesek de istemesek de. Acaba Beria bunların farkında mıydı? Hayatın irademizle alakası olmayan bu kanunlarına ve hükümlerine pek de vakıf olacağını zannetmiyordum. İhtimal o birbirimiz için ne kadar lazım olduğumuzu bilmiyor, masum ve daha çok olan ruhuyla benden yalnız hoşlandığını zannediyordu. Ayrılmadığımız takdirde böyle zannetmekle devam edecekti. Fakat herhangi bir kuvvet bizi ayırırsa o zaman her şeyi anlayacak, bir çölün ortasında bırakılmış küçük bir kuş yavrusu gibi kendini yalnız bulacak ve çırpınacaktı. Hayat bir kere verdiği hükümleri biz farkında olsak da olmasak da tatbik eder ve onlara itaatle boyun eğmek lazımdır. 11. Şüküfe'yi bir ay kadar görmemiştim. Bir gün aklıma esti, mekteplerine gittim. "Niçin geldiniz Nurullah Bey? Bir şey mi söyleyecektiniz?" dedi. Suratıma bir kamçı yemiş gibi oldum. Evvelce de söylediğim gibi bu kız en ümit edilmeyen hareketleri yaparak insanı şaşırtmak istiyordu. Niçin bilmem. "Konuşmaya geldim yahu," dedim. "Ben size gelmeyiniz dedikodu yapıyorlar. Sık sık görüşmemiz doğru değil dememiş miydim? Niçin geldiniz?" Bu kız ya tamamen kaçık yahut haddinden fazla pişkindi. Bir kere bana artık seyrek görüşelim manasına gelebilecek bir kelime bile söylemiş değildi. İkincisi, bir aydan beri kendisini ilk defa görüyordum. Beni budala yerine mi koyuyordu acaba? Yoksa kendisine herkesin inanacağı ve asla itiraz edemeyeceği kanaatinde miydi? "Darılmayın sakın Nurullah Bey," diye tekrar başladı. "Muhit'i biliyorsunuz. Bütün kabahat ortada. Yoksa sizinle arkadaşlık etmek beni her zaman memnun eder. Bana gücenmenizi asla istemem." Kirpiklerimin ucuna kadar kıpkırmızı kesildiğimi fark ediyordum. Ağzımın içi kurumuştu ve bir tek kelime söyleyemiyordum. Niçin bu karşımdaki mahluk bir erkek değildi ve niçin ben onu tokatlayamıyordum? Bu şaşkınlığımı nasıl tefsir edeceğini tahmin ettiğim için bütün bütün kızıyordum. Fakat madem ki ona bu yaptıklarının cezasını vermeye, hatta bunları yüzüne çarpmaya muktedir değildim ve madem ki karşımdaki bir kadındı, şu halde susmak, hazmetmek, aldırış etmemek lazımdı. Gülümsemeye çalıştım. Hala kıpkırmızı olduğumu yüzümün yanışından anlıyordum. Kim bilir ne kadar komik vaziyetteydim ve bu vaziyet karşımdakini kim bilir ne kadar eğlendiriyordu. Tekrar gülmeye başladım. Bir türlü çekilip gidemiyordum. Ben bu vaziyette sahneyi terk edecek adam değildim. Fakat başka ne vardı yapılacak? Ne talep etmiştim bu kızdan ki onu reddediyordu? Bana yalnız kendi kafasının içinde yaşayan roller veriyor, sonra bu hakikatmiş gibi tavırlar alıyordu. Bunlardan korunmak kudretinde bile değildim. Çünkü bu acayip genç kız bütün bunları şaşırtıcı bir cüretle yapıyordu. İşi öyle şekillere döküyordu ki yapılacak herhangi bir hareket, menfi bile olsa, onun istediği manada tefsir edilebilecekti. Hatta sükut bile. Nihayet, "Öyleyse gideyim," dedim. Sözler ağzımdan ben farkında olmadan dökülmüştü. "Darılmadınız değil mi?" dedi. "Yine her zamanki gibi arkadaşız." Tebessüm ettim. İri ve biraz kabaca olan elini uzattı. Sıktım ve ayrıldım. Çıkar çıkmaz kendi kendime çatmaya başladım. "Ne gidersin asalak? Bu kadının kendisine macera, hiç olmazsa eğlence aradığını anlayamadın mı? Bak, beğenmediğim bu kadın Nurullah'ı parmağında çevirdiğini söyleyecektir. Ve bunda da hakkı var. Bütün bunlar kendine fazla güvenmenin neticeleri. Neydi o mektup talebesi gibi kızarmalar? Sen diyeceksin ki bu kadar küstahça bir cüret görülmüş şey değildir. Ve ben öyle şeylere mukabele etmeyecek kadar mağrurum. Fakat asersem, senin bu gururunun nasıl anlaşılacağını hiç düşündün mü? Bu sükutu, bu mukabele etmeyişi zillet zannedecekler ve o senin gibi bir erkeği neredeyse ayaklarına kapanacak hallere getirdiğini düşünerek iftihar edecek. Gülüyorsun ve inanmak istemiyorsun. İnsanların bazen ne kadar budala ve aşağılık olduğunu bilmiyor gibisin be Nurullah." İçimde dehşetli bir can sıkıntısı ve üzüntü vardı. Kötü şeyler yapabilecek kadar kızdığımı, hiç zedelenmeye gelmeyen bir tarafıma dokunulduğunu hissediyordum. Bu genç kız ihtimal kudretini denemek, kadınlık gururunu beslemek için birisiyle oynamak istemişti. Fakat bunun için beni seçmekte büyük bir hataya düşmüştü. 12. Beria da benim Şüküfe ile olan ahbaplığımı duymuştu. Fakat bundan haberdar olduğunu herhangi bir şekilde ihsat etmeyecek kadar mağrur ve asildi. Halbuki dedikodular pek edepsizce olduğu için müteessir olmaması imkansızdı. Bunları tasfihi, kendisine izahat vermeye imkan yoktu. Gözlerinden okuduğum dargınlık bana günlerimi zehir ediyordu ve halkın dahi kafası her gün yeni bir rivayet çıkarmakta devam etmekteydi. Bilhassa bu rivayetlerin bir kısmının Şüküfe'den çıktığını hissediyordum. Mesela onların mektebine de giden bir musiki muallimi bir gün "Yahu Allah versin," dedi. "Şüküfe'nin peşini bırakmıyormuşsun." Ne münasebet. Hadi canım ağız yapma. Aranızda evlenmekten bile bahis geçmiş. Ne inkar ediyorsun, bilmeyen mi var? Neyse, Allah iyi etsin. Bu adamın da ne demek istediğini anlamadım. Dilini bilmediğim bir memlekette gibiydim bu şehirde. Anladığım yegane şey, hiç istemediğim, bana adeta bulantıya benzer hisler veren bir takım işlerin etrafımda dönüp durduğuydu. Ne istiyorlardı benden hep beraber bu adamlar ve bu karılar? Filanca filan yerde benim lehimde söylemiş. Ne münasebet, hepsi birden yerin dibine geçsin. Hiç başka işleri yok muydu bu heriflerin? Benden bahsetmeyi onlara zevk eden şey neydi? Kendilerine doğrudan doğruya ne bir fenalığım ne bir iyiliğim dokunmuştu. Onlarla hiçbir zaman ve hiçbir surette alakalar olmuş değildim. Buna rağmen tanımadığım bir sürü herif şurada burada beni çekiştirmek veya müdafaa etmekle meşguldü. Anlamıyordum bu adamları. Bunları yapmaya sevk eden saikler nedir? Bu hareketlerin mekanizmasını anlayamıyordum. O zamanlar insanların çok cahiliydim ve bazı adamların dimağlarında sırf fenalık yapmak için konuşulmuş hususi bir cihaz bulunduğunu bilmiyordum. O zamana kadar birisine fenalık yapmak için muhakkak bir sebep lazım geldiği kanaatindeydim. Fisebilillah kötülük yapan adamlara bulunacağını, kötülüğün bazı insanlara hususi zevkler verebileceğini tasavvur edemiyordum. Gülliver'in cüceler memleketine düştüğü zamankinden daha çok hayret içindeydim. Ve bana tiksinti veren bu ruh, cüceleri beni de her tarafından sımsıkı bağlamışlardı. Kıpırdanmaya imkan yoktu. Niçin bu adamlara mağlup oluyordum? Gayet basit. İlk zamanlarda onların silahlarını bilmiyordum. Bana o zamana kadar bilmediğim şekillerde hücum ediyorlardı. Mesela ben aklı selime en büyük hakem tanıdığım halde onlar bunu herhangi bir dalavereye feda etmekte tereddüt etmiyorlardı. Ve ancak menfaatlerini halelidar etmediği müddetçe namusluydular. İcap ettiği zaman yüzünüze karşı en hayasızca yalanları söylemekten, en namussuzca hareketleri yapmaktan çekinmeyen bu adamlar, 10 dakika sonra size akılların almadığı bir küstahlık ve pişkinlikle namustan, faziletten bahsederlerdi. Ve bunu gayet samimi ve tabii olarak yaparlardı. Ben bu hareketler karşısında eli kolu bağlı, hayret ve dehşetten ağzı açık bir vaziyette bakakalıyordum. Onların bütün hareketlerinin ve muvaffakiyetlerinin iç yüzünü öğrendiğim zaman bana öyle bir iğrenme hissi geldi ki aynı silahlarla mukabele değil, kendimi müdafaa etmek bile istemedim. Bu bile bana ağır göründü. Yalnız bir gün dayanamayıp patlayacağımdan korkuyordum. 13. Ve nihayet günün birinde korktuğum şey oldu. Nihayet benim sabrım da tükendi, her şeyi unuttum ve o zamana kadar gizli gizli benimle uğraşanların açıktan açığa hücumlarına av arkasında koşan bir köpek sürüsü gibi peşime düşmelerine sebep oldu. Hem de ne manasız bir vesileyle ya Rabbi. Yine muallimlerin toplandığı bir geceydi ve şu küfede oradaydı. Yalnız bir kere selamlaştık. Niyetim biraz durup gitmekti. Yanına oturduğum arkadaşlardan biri Bermutat şu küfeyi ima ederek manalı sözler söylemeye başladı. Nedense bu akşam içimde böyle şeylere tahammül kabiliyeti yoktu. Derhal surat astım ve sus dedim. Bana bunlardan bahsetme, sinirleniyorum. Hadi be dedi. Kızın neredeyse yolunu kesecekmişsin. Ya dedim. Gidip bir kere de bütün bunları kendisinden sormak istedim. O esnada galiba bir foxtrot çalmaya başlamıştı. Gittim. Şu küfeyi davet ettim. Allah aşkına şimdi yorgunum biraz sonra dedi. Bir dakika durakladım. Fakat ısrar etmek beni daha feci vaziyete düşürebilirdi, çekildim. Fakat kararımı vermiştim. Ona bu akşam ne pahasına olursa olsun her şeyi söyleyecektim. Bunu takip eden dansta ben daha gitmeye vakit bulamadan başka birisiyle kaldı. Etrafımda birkaç kişinin alaycı gözlerini üzerimde hissettim. Kati karar verenlere mahsus bir sükunetle bekledim ve biraz sonra kendisini yine dansa davet ettim. Biraz sonra dedim ya Nurullah Bey, dedi. Bundan sonraki dansı yapalım. Bir müddet sabit nazarlarla yüzüne baktım. Gözlerini benden çevirdi. Sallanarak uzaklaştım. Kafama şiddetli 2 yumruk yemiş gibiydim. Etrafımdaki müstehzi bakışlar gitgide çoğalıyordu. Bir müddet bir köşede oturdum. Dışarı çıkıp dolaştım. Tekrar içeri girerken kapıda ona rastladım. Gülmeye çalışarak. Hani ne oldu bizim dans dedim. Hala mağlubiyeti kabul etmek istemiyordum. Ben bu akşam sizinle dans etmeyeceğim Nurullah Bey dedi. Derhal kafamın içinin allak bullak olduğunu hissettim. Bunu ilk geldiğim zaman söylemez miydin dedim. Maksadın beni kepaze etmek mi burada? Senin için bilmem fakat bunun benim için hiç hoş bir şey olmadığını anlamıyor musun?